Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hac kitabımızda bedel ile hacca gitmek, yani bir başkasının yerine hacca gitmek caiz mi? Bunun şartları nelerdir? O kısma gelmiştik. Bir insan bizzat kendisi hac etmeye kadir olsa da olmasa da, sağlıklı bir insan da yani, nafile olarak bir başkasını yerine gönderebilir. Müslüman bir insanı, akıllı bir insanı, bir mecnunu gönderemez. Nafile bir hac ise, kendisi sağlıklı da olsa başkasını gönderebilir. Farz olan hac için değil. Farz olan hac için başkasını, sağlıklıysa kendisi başkasını gönderemez. Onun şartları var. Ama nafile hac için gönderebilir. Ve o kişinin yapmış olduğu o ibadetten kendisine sevap yazılır. Çünkü kendisi onun masrafını karşılamıştır. İnfak etmiş gibi. Allah Azze ve Celle ne kadar sevap veriyorsa o sevaptan kendisi hissedar olur. Dolayısıyla mal infak etmek nasıl ki başkasının eliyle caizdir. Yani mesela ben sana para verebilirim. Sen gidersin. O parayı benim için mesela fakirlere dağıtırsın. Benim adıma, benim niyetimle. Bu caiz. Aynı şekilde ben para veririm ve sen benim yerime hacca gidersin. Yani parayla ilgili meselelerde, parayla ilgili ibadetlerde birinin yerine vekaleten onu yapmak caiz. Mesela zekatımı diyelim ki birisine verebilirim ve o benim adıma dağıtır fakirlere. Onun gibi. Hacda da masraflı bir ibadet olduğu için, hem mali hem bedeni bir ibadet olduğundan bu caizdir. Ve mali, yani daha doğrusu bedeni yönü mü ağırlıktadır, mali yönü mü ağırlıktadır, tartışmalıdır ama sonuçta tartışmasız olan şu var: bu hac ibadetinin bir yönü malidir. %60'ı 70'i mi, %30'u 40'ı mı, her neyse, ama bir yönüyle mali bir ibadettir. Zekat gibi yani. Zekatta da mesela birisine paranı zekatını verebiliyorsun ve senin yerine dağıtabiliyor. O halde hacda da bu şekilde nafile olarak başkasını gönderebilir. Hac, farz olan hac için olmaz. Sağlıklıysa kendisi, şartların taşımıyorsa olmaz. Çünkü hac ibadetinden kendisinin istifade etmesi lazım. O farzı bir kez olsun, yani hayatını bir kez onu yapmalı ki onun ona faydası var. Başkasını gönderdiği zaman kendi yerine, o giden kişi o maneviyattan istifade ediyor. Kendisi ise başka türlü sevabından alıyor ama o maneviyatı alamıyor. O olayları kendi görmüyor. Orada kendi bulunmuyor. O mahşeri kalabalığı kendi görmüyor. Arafat'ta kendi durmuyor. Kabe'yi kendi tavaf etmiyor. O manaları kendi tam hissedemiyor. Hiç hissedemiyor hatta. Onun için farz hac için başkasını kendi yerine gönderebilmesi için sağlıklı olmamalı ki bu caiz olsun. Yoksa farz olan hacı kendi yapmak zorunda. Burada bir takım şartlar. Yani bir kişi kendisine farz olan bir haccın hangi şartlarla başkasına yaptırtabilir? Kendi yerine birisini gönderebilir. Hangi şartlarla? Birinci şartımız, bu yerine birini gönderen kişi bizatihi kendisi hac edemeyecek şekilde sağlıksız bir insan olmalı ve bu sağlıksız hali ölümüne kadar devam etmeli. Yani mesela diyelim ki bugün bu sene hasta ama seneye iyileşti. Bu sene birini gönderdiyse tekrar gitmesi gerekir çünkü hastalığı iyileşti. Kendisi hastaydı, birini gönderdi, sonra da Allah şifa verdi, iyileşti. Hiç beklemiyordu belki böyle bir şey ama iyileşti. Dolayısıyla böyle bir kimse haccını tekrar etmesi gerekir. Başkasının kendi yerine gitmesi o zaman olmaz. Ondan evvel birinci maddemizde şunu söylüyor. Bu başkasını kendi yerine gönderen kimse için hac farz olmalı. Yani haccın farz olması için bir kimseye haccın farziyetinin şartları vardı, daha evvel görmüştük. O şartları taşıyor olması lazım. Kendisine hac farz değilse, o şartları taşıyamıyorsa yerine birini göndermesi de doğru olmaz. Farz olmadan kendisine yerine birini gönderirse, ileride tekrar zengin olursa, o şartları taşırsa, kendisine hac farz olursa bir daha yapması gerekir. Çünkü sana farz olmadan sen gönderdin. Dolayısıyla o hac bir nafile hac olmuş oldu. Sana farz değildi. O gönderdiğin farzın yerine geçmedi. O zaman zaten sana farz değildi. Dolayısıyla sonradan farz olursa bir daha gitmesi gerekir. O halde bir insan birini hacca gönderecekse demek ki kendisine hac farz olmalı. Ondan sonra ikinci şartımız, kendisi sağlıksız olmalı. Hac yapamayacak kadar ve bu sağlıksız hali de ölene kadar devam etmeli. Eğer iyileşirse, başkasını yerine göndermiş, sonra da iyileşmiş, tekrar hac etmesi icap eder. Çünkü o zaman kendi yerine başkasının yapmış olduğu hac nafile bir haca dönüşmüş olur. Ama bu kişi körse, körün gözünün açıldığı pek vaki değil. İsa aleyhisselam gelecek de körün gözünü açacak. Yani tıp bundan aciz. Veya adam mesela felçli. Yatalak bunun kalkması pek mümkün değil. Böyle farz-ı misal, yani böyle bir hastalığı var ve sonra iyileşti. Mesela kördü, gözü açıldı. Yani olur ya mesela. Bu durumda bu böyle bir hastalık olduğu için iyileşmesi pek mümkün olmuyor, pek görünmemiş. Böyle bir şey olduğu için tekrar hac etmesine gerek yok. Hacı kabul olmuş. Kabul ediyoruz. İnşallah. Yani o hac, o başkasının gönderdiği zaman o kişinin yapmış olduğu hac bu kişinin yerine geçer. Bu kişi gözü açılsa tekrar hac etmesi gerekmez yani. Ama mesela diyelim ki başka bir hastalık, yani bir sene, iki sene, üç sene süren bir hastalık ama sonrasında da iyileşiyor. Bu tür hastalıklarda tekrar gitmesi, kendinin gitmesi gerekecektir. Ama İmam Ebu Yusuf diyor ki bu acziyet hali, hastalık hali hac bittikten sonra geçerse artık hacı yapmıştır, yani o gönderdiği kişi onun namına hac yapmış ve sonra bu kişi iyileşmiş ise artık bir daha hac etmesine gerek yoktur diyor. İmam Ebu Yusuf'un görüşü bu ama İmam-ı Azam öyle demiyor. Tekrar hac etmesi gerekir diyor. İmam Ebu Yusuf niye öyle söylüyor? Çünkü hac bitti diyor. Yaptı ve bitti. O ana kadar adam sağlıklı değildi. Bittikten sonra sağlığına kavuşsa bile hac o anda kabul oldu, iş bitti diyor İmam Ebu Yusuf. Yani böyle bir kişi İmam Ebu Yusuf'un fetvasından da istifade edebilir. Yani benim yerim hacca gitmişlerdi zaten, ben bir daha gitmem gerek yok, masraf etmeme gerek yok da diyebilir. Çünkü İmam Ebu Yusuf'un da görüşü önemlidir Hanefi mezhebinde. Ve başkasını yerine gönderecek olan kişi ona söylemiş olmalı. Sen benim yerime git. Dememişse, o kendiliğinden kalkıp gitmişse olmaz. O söylemiş olmalı. O zaman o kişi kendi namına yapmış gibi olur. Yani kendisine söylenilmemiş ama o kalkmış başkasının namına hacca gitmiş. Böyle olmaz. O zaman kendi namına yapmış olur. Onu gönderen kişinin ona söylemiş olması gerek. Benim namıma hac yap demesi lazım. Ve yol masrafını da vermiş olmalı. Sen benim namıma hac yap ama masraf senden. Yok böyle bir şey. Zaten sen zengin değilsen sana hac farz değil. Zenginsen o zaman niye ki sen ödemiyorsun? Başkasını gönderiyorsun. Hadi diyelim sağlığın yerinde değil, başkasını gönderiyorsun. Peki paran da mı yok? Paran var, paranı niye vermiyorsun? Bu ibadetin bir kısmı mali bir ibadettir. Bunu sen yapmak zorundasın. Parasını vermek zorunda. Yani kişi kendi, yoksa o giden kişi kendi namına, kendi parasıyla hac yaparsa başkası namına olmaz. Kendi namına yapmış olur. O zaman yine onun zimmetinde o hac borcu kalır. Yani yine hac yapmamış olarak Allah'ın huzuruna gider. İmam Malik'e göre ve Maliki mezhebine göre hac için bir başkasını göndermek doğru değildir. Böyle bir yolu yok yani. Başkasını gönderemez. Neden? Çünkü hacda diyor bedeni ibadet olma yönü ağırlıktadır. Hem bedeni bir ibadettir hem mali bir ibadettir. İmam Malik'e göre bedeni yönü ağırlıktadır. Mesela %75'i bedeni, %25'i mali. Böyle kabul ediyor. Yani gerçekten de düşünecek olsanız haccın bedeni yönü var elbette. Ama buradan kalkıp ta oraya gitmek masraf, gidiş geliş, yani bu daha ağırlıkta değil mi? Tartışılabilir. Ama Malikilere göre bedeni yönü ağırlıktadır ve bedeni ibadetlerde niyabet, yani vekalet, daha doğrusu onun yerine yapmak caiz değildir. Mesela namaz gibi yani. Namaz bedeni bir ibadet. Başkasının yerine namaz olmaz. Al sana para, benim yerime namaz kıl. Olmaz. Hac da öyledir diyor İmam Malik. Namaz gibi. Ama Hanefiler diyorlar ki olur. Ama nasıl olur? Bu kişi para almıyor ise, yani senin yerine hac yapan kişi para almayacak senden, masrafın dışında. Masrafın dışında para almayacak. Yol masrafı. Onun dışında ücret alırsa, o zaman ibadeti parayla yapmış olur, kabul olmaz. Sadece yol masrafını alacak. Malikiler diyor hayır, yol masrafını da alıp onun namına hacca gidemez, çünkü onun kendisinin yapması gerekir. Kendisi yapamıyorsa demek ki ondan bu görev düşmüştür. O halde yapması gerekmiyordur. Şafiler ve Hanbeliler ise diyorlar ki parayla da olur. Yani giden kişi yol masrafının dışında para da alabilir. Çünkü senin namına yoruluyor. Zahmet çekiyor. Yani bu böyle bir ibadettir. Bunun senin namına yorulduğu için ücret karşılığında da bunu yapabilir diyorlar. Yani eğer mesela şu kadar ücret karşılığında ben bu hacı yaparım dediyse, o da kabul ettiyse, bu kadar parayı verdiyse, Hanefilere göre bu hac kabul değil ama Şafilere göre kabul yani. Ve Hanbelilere göre kabul. İmam Malik'e göre ister ücret alsın yol masrafı dışında, ücret alsın ister almasın kabul değil. Olmaz böyle bir şey. Kendi yerine hacca gönderemez. Yani niyabet yok diyor Malikiler. Ve eğer bu hacca gönderen kimse mesela uçakla git demişse, bu kişi uçakla değil de mesela karayolundan gitmeye kalksa ve karayolunda çok masraf etse, diyelim ki mesela bir hafta rahat rahat, bir hafta bir seyahat yaptı, geze geze dolaşa dolaşa ve bir sürü masraf etti. Yani uçak parasını kat kat geçti. Böyle olur mu? Olmaz. Eğer kendisini gönderen kişi uçakla git demişse uçakla, otobüsle git demişse otobüsle. Masrafı ona göre veriyor çünkü. O kişi ben çok masraf ettim, masrafımın işte karşılanmasını istiyorum dese olmaz. Çünkü sana uçakla git dedi, sen otobüsle gittin ve geze geze dolaşa dolaşa veya özel taksiyle gittin. Geze geze gittin ve 15 gün sürdü yolculuğun. Yedin içtin. Bunları ben istiyorum diyemezsin. Çünkü sana uçakla git demişti. Uçağın parası belli. Ama senin bu seyahatin, sen bunu balayına çevirmişsin. Yolu uzattıkça uzatmışsın. Geze dolaşa gitmişsin. Bu adam sana bütün bu paraları karşılamak zorunda değil. Ama nasıl gidersen git demişse, tüm yol param bana ait, o zaman istediği gibi gidebilir. Çünkü bunu zaten gönderen kişi kabul etmiştir. Ancak tabi burada da bir makul tayin edilmeli. Makul bir şey olmalı. Yani mesela diyelim ki bir hac bu zamanda 7-8 milyara mal oluyorsa, diyelim ki 10 milyar olsun yani. Ama tutup da 20 milyara ben bunu mal ettim derse, o zaman onu gönderen kişi bunu kabul etmeyebilir, inanmıyorum diyebilir. Bir makul var yani. Her şeyin bir makulü var. Şu şartla seni gönderiyorum demiş, uçakla git demiş veya otobüsle git demiş. Otobüsle git demiş mesela, adam uçakla gitmiş. Olmaz. Yani ben bunun işte fazla olan kısmını istiyorum diyemez. Çünkü seni gönderen o şartla göndermişti. Ben diyelim ki mesela çok para harcadı. Ondan sonra gelip bunu isteyebilir mi? Hayır, isteyemez. Veya çok para almıştı giderken.
Ama hepsini harcamak için değil, belki başka bir şey için almıştı. Ama hepsini harcadı. O, onu gönderen kişi geri kalan parayı isteyebilir. Bana ödemen lazım. Ben sana mesela diyelim ki 20 milyar, 20 bin lira verdim ama onun 10 bin lirasını ben hac için verdim. Geri kalan da şu işimi yapacaktın. E sen onu yapmadın. Tuttun mu 20 bin liranın hepsini yolda bitirdin. Ben bunu kabul etmiyorum. Geri kalan paramı istiyorum diyebilir. Ama verdiği para diyelim ki yetmiyor ise o takdirde ne şekilde gidebiliyorsa gider. O para mesela uçakla git diyor ama uçakla gidecek kadar para vermiyor. Diyelim ki otobüsle gidecek kadar para veriyor. O zaman o kişi otobüsle gidebilir. Çünkü sen verdiğin para uçakla gitmeme yetmedi diyebilir. Ve bu şekilde yapmış olduğu hac kabul olur. Yoksa verdiği para yetiyorsa onun dediği şekilde yapmak zorunda. Ve hacca gönderen kişi nereliyse oradan hareket etmeli. O oradan hareket eder. Eğer müsaitse, değilse başka bir yerden hareket edebilir. Bunun önemi nereden kaynaklanıyor? Yol masrafı yönünden. Mesela diyelim ki adam buralı. Şimdi buradan uçağa binse mesela 250 dolar. Diyelim ki Erzurum'dan uçağa binse diyelim 300 dolar. Bu durumda makul olan onu gönderen kişinin vatanından hareket edilmesidir. Ama müsait değil, başka bir engel varsa o durumda başka yerden de gidebilir. Ama adam tam tersine, ben Adanalıyım ama Adana'dan hareket etme, Ankara'dan hareket et demişse o zaman Ankara'dan hareket eder. Yani uçağa nereden bineceğine de onu gönderen kişi karar verebilir. Çünkü parayı kendi veriyor. Mesela bir kişi ölmüş diyelim. Onun beldesinden, onun şehrinden hareket edilmesi gerekiyor. Onun yerine birini hacca gönderiyoruz mesela. Onun memleketinden hareket edilmesi gerekiyor. Ama vasisi, onun mesela onu vasiyet ettiği kişi, o ölen kişinin vasiyette bulunduğu kişi başka bir yerden hareket ettiriyor. Mesela o demiş ki, yani onu normalde kendi memleketi burası ama vasi diyor ki mesela İstanbul'a hareket et. Bu durumda o hac onun namına olmuş olur. O gönderen kişinin, ölenin namına halbuki yapılıyor. Ölenin namına gönderiyor ama kendinin talimatı var işin içerisinde. Yani senin namına mı yapıyor ki sen karışıyorsun? O ölmüş olan kişi onun namına yapılıyorsa onun beldesinden hareket edilmeli. Neredeyse oradan hareket edilmeli. Bir başkası, yani mirasçılarından birisi ya da vasiyeti kime etmişse o kişi başka bir yerden hareket ettiremez. Ettirirse kendi namına yaptırmış olur bunu. Ölenin namına hac olmuş olmaz. Ama eğer mesafe yakınsa, Adana Mersin gibi bir mesafe yakınsa, tabii şimdi mesafeler hepsi yakınlaşmış da, eskiden bu hükümler geçerli. Mesela eskiden diyelim ki buradan Ankara'ya bir güne gitmek gelmek mümkün değil. Ama şimdi mümkün. İstanbul'a da yani 2 saatte gidersin, 2 saatte gelirsin. Yani şu anda illa da işte onun kendi beldesinden hareket edilecek diye bir şey söyleyemeyiz. Bu hüküm eski bir hüküm. Eskiden mesafeler arası yani uzak, şimdi hepsi kısalmış, yakınlaşmış. Bu zamanın vasıtaları sayesinde. Böyle şu, yani bu zamandaki şehirler arası mesafe uçakla, otobüsle filan kısalmış olduğu için, bir güne gidip gelmek mümkün olduğu için mesafe kısa sayılır ve bu kadarcı hoş görülebilir. Ve hacı yapan kişi kendini hacca gönderenin niyetiyle niyet etmeli. Ve lebbeyk Allahümme lebbeyk derken an filan, filanın niyetiyle, Allah'ım onun adına sana geliyorum, davetine icabet ediyorum, buyur ey Allah'ım onun namına. Yani ben niyet ediyorum demiyor da filanın namına. Telbiye getirirken lebbeyk Allahümme lebbeyk derken bu şekilde lebbeyk Allahümme an filan, ya Rabbi filan için, filan adına telbiye getiriyorum, niyet ediyorum, telbiye getiriyorum demesi icap eder. Bunu kalbiyle de yapsa olur. Zaten niyetin yeri aslında kalptir. Namazda da böyledir, oruçta da böyledir, zekatta da böyledir. İbadetlerde niyet lazımdır. Ve de niyetin asıl yeri kalptir. Dil ile yapılması bazı rivayetlerde sünnettir. Bazı ibadetlerde dille yapılması şüpheleri kaldırmak açısından, kişinin kalbini rahat etmesi açısından. Yok, kişinin kalbi rahatsa zaten, mesela diyelim ki namaz vakti, kalbinden niyeti zaten yapmış. Yani mesela hangi namazı kılacak? Yatsı namazını kılacak. Hangisi? Farzını kılacak. Yani kendisine sorulduğu anda sen ne namazı kılıyorsun dendiğinde yatsını farzını diyebilecek kadar eminse, tereddüt geçirmiyorsa, hangi namaz mı? Ne bileyim vallahi filan, tam bilemiyorum, bir düşüneyim şeklinde olursa olmaz. Kesin gayet rahat, ya o bir niyettir. Kesin. Hangi namazı kılıyorsun dendiğinde yatsını farzını kılıyorum. Böyle gayet rahat. Bu kadar rahat konuşabiliyorsa demek ki niyet onun kalbinde vardır. Bu bir ölçüdür yani. Onun için mesela diyelim imam önde namaz kıldırıyor. Adam 2 saat mesela dille niyet etmeye çalışıyor. İmam rükuda, kalkacak rükudan, o rekatı kaçırmış olacaksın. Ne niyeti yapıyorsun 2 saat? Sen zaten niyet ediyorsun kalbinden zaten. Şimdi bu sırada yani dille niyetin zamanı değil. İmama kavuşmak daha önceliklidir. Zaten niyetin kalbinde var. Yani o anda sana biri sorsa ne namazı kılıyorsun dese, işte filan namazı dersin. Niye sen bu imama tabi mi olmak istiyorsun dese, evet dersin, uydum imama. O senin kalbinde var. Dolayısıyla bunu dille söyleyip de zaman kaybetmenin gereği yok. Aynı şekilde hacda da eğer filanın niyetine olduğun kesin kalbinde varsa, bu da bir niyettir. Mesela sorulsa sen kim için hacca geliyorsun? Kendi adına mı hacı yapıyorsun? Sen kim adına yapıyorsun dendiği anda filanın niyetine diyebiliyorsa düşünmeden, o niyettir yani. Düşünüyorsa 2 saat, ondan sonra cevap veriyorsa, bu niyet hazırda yok demektir. Niyetin hazırda var olmasının ispatı budur. Sorulduğu anda hemen cevap verebiliyorsa demek ki niyet kalbinde hazır var. Bu bir niyet sayılır yani. Mesela sahura kalktınız. Niye kalktın dense, niye kalktım işte, sahur işte, oruç için. Yani hiç düşünmeden insan bu cevabı veremez mi?
verir. İşte o bir niyet oluyor dolayısıyla. Yani sorulduğunda düşünmeden cevap verebileceğin kadar ise o bir niyettir. Ve bir kişinin yerine hacca giden kişi bizzat o hacca gitmeli. Yani birisi mesela birisine diyor ki benim yerime hacca git. Bir hasta mesela bir insana diyor ki benim yerime hacca git. O da bir başkasını gönderirse olmaz. O seni gönderdi. Seni yerine tayin etmişti. Mesela o parayı başkasına verse, sen git dese, benim işim var ben gidemeyeceğim dese, olmaz. O kişinin yerine olmaz. Ve o parayı da araya vermiş gibi olur. Daha doğrusu o parayı ödemek zorundadır artık. Asıl o asıl gönderen kişiye o parayı geri ödemek zorundadır. Çünkü o seni göndermişti. Sen nasıl başkasını gönderiyorsun? Sana vekalet vermişti. Senin naip yapmıştı. Sen de bir başkasını yapamazsın. Onun peki çaresi nedir? Yani sen işin çıktıysa gidemeyeceksen o zaman gider dersin ki ben gidemeyeceğim. Filan adam müsait. Onu çağır, ona bu işi ver. O onu çağırır, ona der ki sen benim yerime hac et. Olur. Yani kişi gönderen kişi o söylemeli, o onu tayin etmeli. Belki o onu istemiyor. Tartışma da olabilir bu durumda. Yani o malın tekrar ödemek zorunda kalır. Ama istediğin gibi davran, istersen sen git, istersen birisini gönder dediyse o zaman onu mutlak vekil tayin etmiş olur. Yani sen git dediyse olmaz ama istediğini sen istersen git, ister başkasını gönder dediyse olur. Çünkü bu durumda ona olan vekaleti mutlak vekalettir. İstediğin şekilde o hakkı tanımıştır ona. Ve o haccın kabul olması için o bedel olarak giden kişinin haccının bunun namına, kendisini gönderenin namına kabul olması için o yapan, hacı yapan kişi hacı ifsat etmemiş olmalı, hacı bozmamış olmalı. Mesela daha evvel söylemiştik hacı bozan durumlar. Arafat meydanında Arefe günü vakfe yapmadan karısıyla cima etse hacı bozulmuş olur. Hac bozulduysa zaten dolayısıyla hac bozulmuş zaten olmaz. Olmaz. Ve seneye gitse o hacı kaza etse kendi namına kaza etmiş olur. Artık o yine kendini gönderen kişi namına olmaz. Çünkü bu hac artık kazası farz oldu bunun. Ve bu hata yapan da kim? Kendisi. Dolayısıyla kendisi onu yaptığı zaman kendi hatasına karşılık yapmış oluyor. Diğer adam, asıl kendini gönderen adamın yerine olmamış oluyor. Tabi böyle bir halt eden adam, yani Arefe gününden evvel karısıyla cima etmiş, böyle birisi hacı bozmuş, ifsat etmiş birisi, tabii ki o parayı da karşılamak zorunda. Kendisini gönderen kişi der ki, ben sana 10 milyar para verdim hac yapasın diye. Sen gittin böyle bir iş yaptın. Hacı bozdun. Ve 10 milyarımı istiyorum. Başkasını göndereceğim. Diyebilir, hakkıdır. Ve o da ödemek zorundadır. Çünkü 10 milyarı kendisi araya verdi. Hacı bozan kendisi. Ama Arafat'ta durduktan sonra, daha önce söylemiştik, Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra saçını kesmeden, ihramdan çıkmadan böyle bir iş yapmış olsa bunun hükmü neydi? Bir deve kesecekti. Yani saçını kesmeden böyle bir şey yapmış, karısıyla cima etmiş. Yani Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra. Yani bayram gecesi oluyor bu. Bunun hükmü bedene, yani bir deve veya sığır kesecek. Bunun bir çaresi var yani. Yani o deveyi keser. Ama hac yine kabul olmuş olur. Ama Arafat'ta durmadan evvel oldu mu hac bozulmuş oluyor zaten. Daha çaresi yok. Dolayısıyla o parayı karşılamak zorunda. Kendisini hacca gönderen kimseye o parayı geri vermek zorunda. Ama bu durumda deveyle kurtulabiliyor. Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra Müzdelife'de mesela diyelim ki karısıyla cima etti. Daha Mina'ya gelmeden, saçını tıraş etmeden, kurban kesmeden böyle bir şey yaparsa deve keser ve o adam ben paramı geri istiyorum da diyemez. Çünkü çaresi var, bir deve keserek kurtulabiliyor. Yine hac oluyor yani. Hac ifsat olmuyor. Onun için gönderen kişi, sen benim hacımı ifsat ettin, ben paramı geri istiyorum, ben başka birisini göndereceğim diyemez. Çünkü hacı yine oluyor, çaresi var. Deve kesersin. Yani tekrar hacıya göndermenden daha ucuz. Ucuza mal edersin. Çaresi var yani. Tabii bu kişi o ziyaret tavafını yapacaktı hani. Mina'dan sonra, şeytan taşladıktan sonra, saçını kestikten sonra ne yapacaktı bu? Ziyaret tavafını. Kabe'ye gidecek. Ziyaret tavafı yapacak. Ondan sonra karısı kendisine helal oluyordu. Ondan evvel saçını kestiği zaman ihramdan çıkıyor. Artık her şey helal oluyor ama karısı helal değil hala. Ziyaret tavafından sonra karısı helal oluyor. Bu kişi mesela böyle bir şey yaptı. Ve ziyaret tavafını yapmadan geri döndü memleketine. Ne oldu? Ziyaret tavafını yapmadan dönünce, ziyaret tavafını yapana kadar karısı kendisine haram. Ziyaret tavafını yapmadan dönerse karısı kendisine hep haram kalır, ihramlı gibi olur. Yani o yönüyle diğer ihramın diğer şeyleri kalkıyor. Diğer yönlerden ihramlı değil. Bu konuda sadece. Yani ziyaret tavafını yapmadan dönerse karısına yaklaşamaz. İlla ki gidecek, ziyaret tavafını yapacak. Ondan sonra. Yoksa tam olarak ihramdan çıkmış sayılmıyor yani. Ziyaret tavafını yapmadan saçını kesmekle ihramın diyelim ki %75'inden çıkıyor. Ama %25 hala duruyor. %25 de tamamından yani kurtulması için ihramın ziyaret tavafını yapması lazım. Ve o başkasının yerine hac yapan kimse, kendisini hacca gönderen kimseye muhalefet etmiş olmamalı. Mesela ona demiş ki hacı ifrat yap, yani kurban kesme, ben seni hacca göndereceğim ama kurban parası yok, masraflı olmasın fazla, kurban kesme, hacı ifrat yap. O hacı kıran yapmış, muhalefet etmiş yani kendisine ve hacı temettu yapmış. Kurban da kesmesi gerekiyor. Bir muhalefet var yani kendisine o görevi veren, kendisini hacca gönderen kişinin dediğinin zıddına bir şey yapmış ise o hac kendini gönderenin namına olmaz. Çünkü kendisini gönderen hacı ifrat yap dedi mesela. Onu yapmalıydı. Hacı ifrat yapmadı. Hacı temettu yaptı. O zaman onun namına olmuyor. Dolayısıyla da o kişi parasını isteyebilir. Benim namıma hac olmuş olmadı. Çünkü benim dediğim gibi yapmadın ve bu hac benim namıma yazılmadı.
Çünkü sen kendi bildiğin gibi yaptın, senin namına yazıldı. Burada mesele nedir? Hacca gönderen kişi kendisi yapmış gibi olsun diye onun dediği gibi yapılması gerekiyor yani. Çünkü onun namına yazılacak. O halde onun dediği gibi olmalı. Ama bu kişi kendi bildiği gibi yapmış. Kendini gönderen hacı ifrat yap demiş, bu gitmiş hacı temettu yapmış. Bu durumda sen kendi namını hacı yapmış oluyorsun yani. Ve ondan dolayı bu kişiden hac düşmez. Hala bu hac borcu kalıyor bunun omuzunda. Hala hac borcu var. O gönderen kişi yani hacı olmuş olmuyor. Hala hac borçlusu. O yüzden diyebilir ki ben o verdiğim parayı geri ver. Ben başkasını göndereceğim. Çünkü senin yaptığın benim namıma yazılmadı. Kendi namına yazıldı. Bu parayı geri almak hakkına sahip. O halde yani gönderen kişi hangi hacı yapmasını söylemişse onun dediği gibi yapmalı. Ama adam onun dediğini yapmış. Sonra da orada kalırken bir de umre yapmış. Kendi parasıyla. Olur. Ya zaten boş boş duruyor. Buraya kadar gelmişken adamın parasından harcamıyor. Kendi parasından. Zaten bir masrafı yok. Yani umre için ne yapacak? Mekke'deyse Tenim'e gidecek, ihrama girecek, gelecek. Hepsi yani gidiş geliş masrafı. Yani bir dolmuş parası. Bir masrafı da yok. Ben madem buraya kadar gelmişim, adamın hacını yaptım zaten. Şimdi kendi namıma da umre yapayım. Olur. Masrafını kendisi karşılamak şartıyla. Mesela kendisini gönderen hac için göndermemiş, umre yapmak için göndermiş. Demiş ki benim namıma bir umre yap. O da umre yapmış. Buraya kadar gelmişken bir de hac yapayım demiş. Hac mevsiminde gitmiş. O da olur. Çünkü onun dediğini yaptı. Geri kalan kendi cebinden yapıyor. Yani demek ki isterse umre, isterse hac kendi cebinden ayrıca yapabilir. Kendisini gönderen kişinin dediğini yaptıktan sonra kendi namına da kendi parasıyla da istediğini yapar yani. Ama mesela kendisini umre için göndermişler. O gitmiş evvela kendi namına hac yapmış. Ondan sonra o kendini gönderen kişinin namına umre yapmış. Olmaz. Çünkü sen evvela o seni gönderdi. Evvela onun dediğini yapman lazım. İlk yaptığın şey onun dediği olmalı ki o seni göndermiş olsun. Onun dediğini yapmış ol ki sen onun yerine geçmiş olasın. Yani senin yani vekil olan kişi niyabeten yani hac yapan veya umre yapan kişi kendini gönderen kişinin kişi gibi davranmalı. O olsaydı ne yapardı? Sen umreye mi gönderdin? Evvel umre yapardı. Onun dediği gibi yapmazsan, evvel hac yaparsan, ben önce bir hacım yapayım, sonra onun namına umre yaparım dersen, o zaman sen kendi bildiğini yapmış oluyorsun ve onun yerine geçmiş olmuyorsun. Onun yerine geçmen için onun dediği gibi yapman lazım. Yani özetle seni hac için gönderseler o hacı yaptıktan sonra sen kendin için umre yapabilirsin. Umre için gönderseler umre yaptıktan sonra kendin için hac yapabilirsin. Kendi cebinden. Zaten bir masrafı da yok. Zaten masraf yok masrafı. Başka masraf yok. Bunu yapabilirsin. Adam seni umre için göndermiş. Sen evvela hac yapıyorsun kendi namına. Ondan sonra onun namına umre olmaz öyle. Evvela onun dediğini yapman lazım. Çünkü sen onun namına gittin. Ve kendini gönderen kişi namına ihrama girmeli.
Yalnız onun namına ihrama girmeli. Hem kendi namına hem onun namına. Yok öyle yoğurdun bolluğu. Yani mesela bu neye benzer? 4 rekat namaz kılıyorsun. Diyorsun ki hem öğlen hem ikindin hem yatsı olsun. Oh ne güzel. 4 rekat namaz kıl. 12 rekat namaz kılmış gibi. Böyle şey olmaz. Yani hem öğlen hem ikindin hem akşam hem yatsı, böyle şey olmaz. Mesela 4 rekatlı bir namaz hem öğlenin farzı hem ikindinin farzı hem yatsının farzı niyetiyle. Nasıl ki olmuyorsa bu kişi de kendi, yalnız bir kişi namına hac olur. İki kişi namına hac olmaz. Hem kendi namına hem onun namına. O zaman bir kişi gider bütün ümmet namına hac yapar. Öyle değil mi? O zaman gider adam, yani bir hac bir kişi için olur. Hacca gider o zaman, bütün ümmet namına hac yapıyorum ya Rabbi der. Böyle hiçbiri de kabul olmaz. Tıpkı mesela hem farz oruca hem sünnet oruca niyet etse, mesela diyelim ki yarın pazartesi, hem nafile oruç pazartesi perşembe orucuna o niyetle sünnet olarak niyet ediyor, hem de kaza orucuma, ikisi de olmaz. Sünnet olmayan nafileye dönüşür o. Böyle bir niyetle yani bir anda iki ibadet olmaz. Mesela zekat veriyor, hem zekat hem öylesine hayır olmaz. Bir tek bir şey için olur. Hac da öyle, bir kişi için olur. Ya kendi namına ya kendini gönderen kişinin namına. Eğer öyle bir şey olduysa, yani gönderdiğiniz kişi hem kendi namına hem sizin namınıza hac yapıyorsa, böyle bir kurnazsa, kendini kurnaz zanneden bir ahmaksa, yani bu benden de hac farzası kalkmış olsun, ben de bundan kurtulmuş olayım, ileride zengin olursam bir daha hacca gitmem, İşte böylece hem onun namını hem kendi namını hac etmiş oluyorum dese, bu kişiyi gönderen kişi hac etmiş olmaz. Çünkü bunun hacı farz bir hac olmaktan çıkmıştır. İki niyet aynı anda olamaz. Ama kendi namına o niyeti bıraksa, sadece kendi gönderen kişinin namına, ihramına devam etse, o zaman olur. Yani o niyeti bırakırsa, tekrar niyet ederse o kişinin namına der, o şekilde niyet ederse olur. Ve telbiye yaparken, yani lebbek Allahümme lebbek, o telbiyeyi yaparken yalnız kendini gönderen kişi namına yapmalı. Mesela iki kişiden diyelim ki böyle bir şey para almış, iki kişi namına hacca gidiyor. Yani kendi namına değil de iki kişi namına, iki farklı kişi. İki kişi niyetiyle telbiye yapıyor. Olmaz yine, çünkü bir hac bir hacdır. İki hac olmaz. Demin dediğim gibi, o zaman bütün ümmeti Muhammed namına hac ediyorum der. Böyle bir şey olamaz. Eğer iki kişi namına, hem Ahmet hem Mehmet namına niyet etse, telbiye getirse, lebbeyk Allahümme an filan ve an filan, mesela filan ve filan namına dese, ikisi için de caiz olmaz. Böyle bir ihram ile ikisi için de caiz olmaz ve ikisine de para öder. İkisi de ona para verdiyse, ikisinin de parasını ödemek zorunda. Birinden para aldıysa ona parasını ödemek zorunda. Çünkü ikisi için de hac olmadı ve bu adamlar zor durumda kaldı. Bir daha hacca göndermeleri gerekecek. Onların parasını çarçur etmiş oldu yani. Araya verdi. Ödemek zorunda. Ama birisinin sonradan aklı başından geldi, birini tayin etti, şunun namına.
Önce öyle kurnazlık yaptı, sonra birinden öğrendi böyle olmayacağını. Tayin etti filanın namına. O zaman olur, diğerinin masrafını öder. Tayin etmese, birisi için ihrama girse, tayin etmiyor. İmam Ebu Yusuf'a göre böyle bir niyabet sahih değil. Tayin etmesi lazım. O zaman bu kişi kendi namına nafile ibadet, nafile hac yapmış olur. Tayin edecek. Tayin etmezse, filan namına demezse olmaz. Hem onun hem onun namına olmaz. Hem onun namına hem benim namıma olmaz. Bir hac bir kişi namına olur ve tayin edilmesi gerekir. Yani İslam fıkhında her şeyin belirli olması gerekiyor. Kapalı nokta olmayacak. Açık seçik olacak. Alışverişlerde de böyle, nikahta da böyle, talakta da böyle. Açık seçik olacak. Tayin edilmiş olacak. Mesela diyelim ki buğday satıyorsun. Hangi buğday? Cinsi ne? Kaç kilo? Ne zaman ödenecek? Hepsi neyse konu, her yönü açıkça yazılmalı, açığa kavuşturulmalı. İşte ben sana şu parayı vereyim, sen bana mesela 100 teneke yağ gönder. Hangi yağ? Böyle anlaşma olmaz. Ama aralarında daha evvelden biliniyorsa o başka. Normalde mesela 100 teneke yağ bana gönder ve 100 çuval şeker. Karşılığı sana şu parayı veriyorum. Hangi yağ? Hadi şeker belki gene biliniyorsa, başka çeşitleri yoksa bilmem ama varsa olmaz yani. Hangi yağ, hangi şeker, hangi çay? Hangi çimento, hangi demir? Yani bütün vasıflarının tayin edilmesi gerekir ki anlaşma metnin caiz olsun. Bir meçhuliyet, bir kapalı nokta kalmamalı. Aynı şekilde hacda da bir kapalı nokta kalmamalı. Yani tayin etmeli. Tayin etmezse İmam Ebu Yusuf'a göre bu hac nafileye dönüşür. Kendi namına nafile hac yapmış olur. İmam Azam'a göre ise bunlardan birini birinin niyetine sonradan çevirebilir. Yani masraf, İmam-ı Azam burada biraz da o kadar masraf boşa gitmesin gibi düşünmüş olsa gerek. Yani bir yol aramış, bu işe bir çare aramış. Çünkü bir sürü masraf oldu. Tartışmalar olacak, kavgalar olacak belki. Ve o gidecek olan kişi haccın vaktini geçirmemiş olmalı. Mesela bu sene gidecek idi. Gidemedi. Kendi işleri vardı. Gidemedi. O masrafı ödemesi gerekir. Eğer hastalık gibi önemli bir sebepten dolayı gidemediyse o durum başka. O zaman ödemez. Yani bu sene git demiş kendisine, kendini gönderen kişi, o işleri varmış, bu sene gitmemiş. Seneye gitmiş. Öbür seneye gitmiş. Böyle olmaz ama bir önemli mazeret varsa o durumda caiz görülür. Burada bütün bu misallerden yani anlaşılması gereken şey şu. Demek ki kimin yerine gidiyorsan onun yerine geçiyorsun. Sanki o yapıyor onu. Onun dediği gibi yapman gerekiyor yani. Çünkü sen onun yerine geçmiş oluyorsun. Bu sene dediyse, bu sene yapmazsan, öbür sene yaparsan, o zaman onun yerine geçmiş olmuyorsun. Sen kendi bildiğin gibi yapmış oluyorsun. Onun yerine geçmediğin için de hacın da kabul olmuyor, onun namına kabul olmuyor.
Yani çok ince elemişler. Onun namına kabul olacaksa, yani bu kadar bir sürü şartları var. Yani herkes kendi gitmeli. Bu kadar şartların hepsini gerçekleştirmek zor. Burada hata olabilir. Yani yapan kişi bir yerde hata edebilir. Niyetinde vesairesinde bir yerinde hata edebilir. Kendin yani gidebiliyorsan, mümkün olduğu kadar yani biraz ayağa kalkabiliyorsa, az da olsa yani sağlığı yerindeyse yine kendi gitmeye çalışmalı. Hem istifade etmiş olur, hem örnek bir hareket ortaya koymuş olur. Yani kolay kolay İslam başkasının gitmesine izin vermiyor. Ancak böyle felçli, ama gibi olursa, kalkamayacak bir hasta, aşırı yaşlı, yani iyileşmesi de mümkün değil, tekrardan genç hale gelecek hali yok. Ancak o gibi durumlarda bu şartlarla müsaade ediyor. Kendisini gönderen kişinin namını hac etmiş olmalı. Yani yalnız filan kişinin hac etmesini istiyorum dediyse, falan gidecek, başkası değil dediyse, o kişinin emriyle veya ölümüyle başkasına hac ettirilse olmaz. O demiş ki ölmeden evvel filan benim yerime hacca gitsin. Öyle vasiyette bulunur. Filan başkası değil demiş. O değil, başkası giderse olmaz. Ama böyle dememiş. Başkası değil. Filan dememiş. Ne demiş? Filan gitsin demiş sadece. Öyle demişse, yani illa da böyle bir şart koşmamış, yani başkası da gidebilir demek oluyor. Filan gitsin demiş, ama başkası gitmesin dediyse, başkası gittiyse o hac onun namına olmaz. Başkası gitmesin dememiş, ama demiş ki filan gitsin benim adıma. Fakat o gidememiş, başkası gitmiş. Bu durumda o kişi eğer vefat ettiyse onun yerine bir başkası gönderilebilir. Çünkü o denilen kişi vefat etti. Ve gönderen de giden de Müslüman olmalı ve akıllı olmalı. Gönderen Müslüman değil, o zaman niye gönderiyor? Veya giden Müslüman değil, o zaman niye gidiyor? Tabi böyle bir şey olmaz zaten. Hani bu şart olarak söylemek zorundayız, söylüyoruz. Yoksa zaten Müslüman olmayan kimseyi hacca göndermez. Ve Müslüman olmayan da kimsenin namına hacca gitmez. Farz-ı misal, hani böyle bir şey olursa, o zaman tabii ki bu hac kabul değil. Çünkü kafirin yapmış olduğu ibadet kabul edilmez. Kafir namına yapılan da kabul edilmez. Gönderen kafirse, kafir namına hac kabul edilmez. Giden kişi kafirse yine kabul edilmez. Çünkü giden kişi kafirdir ve kafirin ibadeti makbul değildir. Veya deli ise yine olmaz. Gönderen kişi de akıllı olmalı, çocuk olmamalı, deli olmamalı. Hac nedir? Bunu anlayacak bir temyiz sıfatına sahip olmalı. Haccın ne olduğunu anlayabilecek bir insan olmalı. Yani o giden kişi hacı ne olduğunu anlayacak birisi olmalı. Bu yani ilim sahibi olması demek değil. Temyiz kudretine sahip olması. Yani yaptığı şeyin ne olduğunu farkında olan bir insan. İlim sahibi demek değil. Öyle bir insan ki yani böyle bir şeyden anladığı yok. Yani
çocuk gibi, çocuk gibi yani, belki yaşı 30 ama akıl yaşı 10 gibi yani, 10-12 gibi. Ya ne yaptığını bildiği de yok. İşte göndermişler kendini. Orada mesela Arafat'ta duruyor. Arafat meydanında duruyor. Niye durduğunu bilmiyor. Garip bir insan. Bunun hacı olmaz. Çünkü temyiz edemiyor. Ne yaptığının farkında değil. Taş atıyor. Ne yaptığını bilmiyor. Belki de şakayla, onu bir şaka zannediyor. Taş atıyor. Şaka zannediyor mesela, Kabe'yi tavaf ediyor. Ya ne yaptığını farkında değil. Temyiz kudreti yok. Böyle birisinin hacı olmaz. Dolayısıyla da onu gönderen kişi namına hac etse hacı olmamış olur. Başkasının göndermesi gerekir. Yani bir alimi göndermesi gerekir mi? Hayır. Bir takva sahibi insanı göndermesi gerekir mi? Hayır. Ne bileyim mesela böyle haccın bütün menasikini bilen, her şeyini bilen bir insanı göndermesi gerekir mi? Hayır. Haccın bütün hikmetlerini bilen, hayır. Ama hac nedir? Ne yapıyorum ben şu anda? Buna işte hac denir. İşte hac ibadeti böyle bir ibadet. Bu kadar cin hiç olmazsa anlayan bir insan olmalı. Bir kimse anasının babasının namına onların böyle bir emri olmaksızın hac edebilir. Çünkü onlardan bir velayet ya da bir niyabet almış değil. Yani bu onun namını hac ediyor ve sevabını onlara bağışlıyor. Yani kendisi böyle bir şey söylememişse, benim namıma hac edin dememişse, onun namına hac etsen de o hac etmiş gibi olmuyor. Çünkü o böyle bir şey istememiş. Sen kendiliğinden yapıyorsun. Sevabını ona bağışlamış oluyorsun. Allah Azze ve Celle onu hac yapmış gibi kabul eder mi? Çünkü biraz zor. Çünkü o kendisi gidin demedi. Benim mirasımdan işte bir adamı hacca gönderin demedi. Veya oğlum kızım benim yerim hacca gidin demedi. Ben hata ettim, ben gitmedim. İşte şu anda yaşlıyım, gidemiyorum artık. Zamanım geçti. Bir hata ettim. Benim yerim hacca gidin, benim malımdan. Böyle bir vasiyette bulunmadı. Malından ne kadar vasiyette bulunabilir? 1/3. Farz-ı misal 30 milyarı varsa 10 milyarına kadar vasiyet edebilir. 10 milyarıyla mesela hacca gidin ya da işte mesela bir camiye verin veya bir hayır kurumuna verin diyebilir. Tamamını söyleyebilir mi? Söyleyebilir ama çocuklarına kalmış. Varislerine kalmış. Varisleri yani karısı, anası, babası, dedesi, nenesi, çocukları falan, bunlar kabul ederlerse yani malının tamamını da mesela Allah yolunda bağışlayabilir ama varisleri kabul etmeyebilir. 1/3'üne kadar kabul etmek zorundalar. 1/3'üne kadar. Ama 1/3'ü ama 1/3'ünü vasiyet ettiyse o onların rızasına kalmış. Böyle bir vasiyeti yok. Çocukları kendiliğinden babamızın namına hacca gidelim diyor. Onun namına hac olmasa da sevabını Allah ona bağışlamış olur. Ama o kişi kıyamet gününde yine hac yapmamış olur. Çünkü kendisi istemedi, böyle bir vasiyeti de yok. Ama Allah Azze ve Celle bağışlarsa bağışlar tabii. Yani kabul ederse onun namına hac edilmiş gibi. Adam kendisi isteyen bir insan ama söylememiş. Müslüman bir insan. Namazını kılan bir insan, belki orucunu tutan bir insan. Ya da öyle olmasa bile namazı seven, orucu seven, hacı seven ama biraz tembellik yapmış mesela. Gitmemiş, yapmamış. Ama çocuklarının gitmesini de ister. İse Bunun namına hac edilir. Allah Azze ve Celle onun namına hac edilmiş gibi kabul eder mi, etmez mi onu Allah bilir. Çünkü kendi vasiyeti yok. Kendi çünkü birine vekalet vermiyor. Git demiyor. Parasını vermiyor. Böyle bir şey kendi yapmalı. Gitmemişse bile bari ölmeden evvel bunu vasiyet etmeli veya birini göndermeli. Bunu yapmamışsa, çocukları kendiliğinden bunu yapıyorsa, hac etmiş sayılır mı? Normalde sayılmaz. Ama Allah Azze ve Celle rahmet sahibidir, onu bilemeyiz. Normalde sayılmaz. Çünkü kendisi vasiyet etmedi, böyle bir vekalet de vermedi. E ne olur o hac sevabını, çocukları sevabını, o hacın sevabını ana babasına bağışlamış olur. Sevap kazanmış olur. Amel defteri kapanmamış olur. Amel defterine sevap olarak yazılır. Ama hac borcu gene durur. Kendisi gidin demediği için. Vekalet vermediği için. Evet. Burada ara verelim. Daha doğrusu bugünlük burada bitirelim. Konu daha devam ediyor. Yani bununla ilgili şartlar, buna bağlı bir takım meseleler, vekalet gönderme, yani daha doğrusu kendi yerine birini bedel olarak gönderme konusuyla ilgili bir takım sorular, bir takım değişik durumlar. Onlara geldik. Orada bırakalım. İnşallah sonra devam edeceğiz. Velhamdülillah Rabbil Alemin.